Teravih namazı var mı?
Teravih namazı var. Teravih namazı şimdi
cemaatle mi kılınıyor?
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gece mescidin böyle sundurmalık gibi, imam odası gibi bir yer var mahsure denilen. Burada gece namazına duruyoruz. Ramazan ayında. Bunu gören sahabeler arkasında onun namazına tabi oluyorlar. İkinci gece kalabalık biraz daha artıyor. Üçüncü gece daha da bir kalabalık oluyor. Dördüncü gece olduğunda Allah Resulü çıkmıyor. Çıkmayınca kapısından sesleniyorlar. İşte gece namazına çıkmayacağını. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki şüphesiz kulun en faziletli namazı farz namazlardan sonra evlerinde kıldığıdır diyor. Ben bu namazın üzerinize farz kılınmasından korkuyorum. Evlerinizde kılın bu namazı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nafileleri evlerde kılmanın faziletine teşvik ediyor. Bununla birlikte biz buradan anlıyoruz ki mescitte de kılınması meşru. Hatta cemaatte kılınmasının da meşru olduğunu anlıyoruz. Fakat bu farz kılınması endişesiyle Allah Resulü'nün terk ettiği bir şey. İnsanlar bu sebeple mescitte Allah Resulü'nün katılımı olmaksızın ayrı cemaatler halinde, yani gelen işte cemaat oluyor, gruplar halinde teravih namazını kılıyorlar. Yani teravih namazı Ramazan ayında kılınan gece namazıdır. Mesela normal zamanlarda gece namazı kılmayan bir insan Ramazan ayında özel bir gayret gösterir. Çünkü Ramazan ayının gündüzünü ve gecesini değerlendirmeye dair Allah Azze ve Celle'nin teşviki var. Kim bu ayı karşılığını Allah'tan bekleyerek değerlendirirse onun günahlarının affolması söz konusu. Bu yüzden Ramazan gecelerini özellikle başka zamanda gece namazı kılmayan da değerlendiriyor. Ve cemaatte kılıyorlar bu namazı. Fakat ayrı ayrı cemaatler oluşuyor. Ömer radıyallahu anh zamanında ayrı grupların sesli okudukları için birbirlerinin kıraatlerini karıştırması gibi sorunları da görünce Ömer radıyallahu anh bakıyor ki burada bir sıkıntı var. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu namazı cemaatte kılmıştı. Cemaatte kılmak meşru yani. Fakat o farz kılınmasından endişe ediyordu. Bu endişe ortadan kalkınca yani vahyin kesilmesiyle bütün cemaatleri tek bir imamın arkasında, Ubey bin Ka'b radıyallahu anh arkasında topluyor ve o şekilde teravih namazı kılınır hale geliyor. Yani mescitte kılmak isteyen bu şekilde kılıyor.
Rekat olarak hocam?
Rekat olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan Ayşe radıyallahu anh'dan Bukhari'de gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ne Ramazan ayı dışında bir gecede 8 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. Bir rivayette 11 rekat diye geçer. Vitirle beraber 11 rekat diye geçer. 11 rekat yani gerek Ramazan gerek Ramazan dışında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam en fazla kıldığı gece namazdır. Vitir dahil. Ömer radıyallahu anh'ten yine 11 rekat kıldırdığına Ubey bin Ka'b'ın arkasında sahih rivayet var. Bunun yanı sıra zayıf bir rivayet gelmiştir. 20 rekat kıldırdığına dair. Bu zayıf rivayet, bu sahih rivayetle çakıştığı için o münkerdir. Yani onun amel edilmesi caiz değildir. Allah Resulü'nden sabit olan 11 rekat. Zamanla insanlar esasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın endişe ettiği şeye yine düşmüş gibiler. Farz olarak demeseler dahi bunu farz gibi telakki etme var. Mesela farz namaz bile kılmayan insanlar teravih namazına öyle bir özen gösteriyor ve kendisinin farz namazı kılmıyor. Teravihe gelmeyeni kınıyor. Yani onun bir günahkar olduğu gibi bir şeyler var. Bunların ferdi kılması daha faziletlidir. Allah Resulü buna teşvik etmiştir. Hatta kişi, herkes kendi gücü oranında bunu kılar. Mesela bazısı vardır, 2 rekat kılar bırakır. Bir de vitir ekler buna. 3 rekat. Bunu yapabilir. Bazısı vardır, 11 rekatın tamamını kılmak ister. Bazısı vardır, bu namazı hatimle kılmak ister. Yani bir kimse cemaatle hatimle kıldırmaya kalksa cemaate eziyet olur. Yani herkes buna katlanamaz. O yüzden bunları ferdi olarak kılmak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetine en uygun olan yoldur. Nafilelerde asıl olan ferdi kılmak. Ama cemaatte de kılınırsa meşru bu.
Hocam şimdiki toplum teravih kılıyorken 20 rekat kılıyorlar ama yine de 4-4 selam vererek kılıyorlar.
Tamamdır.
Ki sünnetteki 2-2 kılınması.
4-4'te.
Gece namazı için söylüyor ya Allah Resulü.
4-4'te kılabilir.
4-4'te kılabilir.
Ayşe radıyallahu anh'dan gece namazını sorduklarında işte 4-4-3 bu şekilde kıldığını söylüyor. Hepsini tek olarak 9 rekat kıldığı rivayette mesela. Aralarda hiç tahiyyata oturmaksızın sadece 8. rekatta oturdu. Sonra 9. vitre kalkıp onunla da selam verdiğini naklediyor. Yani bunlar şekil olarak hepsi sabit olmuş Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan.
2-2 kılıp da hocam mesela diyelim 6 veya 8 yani selam verip de tek rekat
kılabilir vitri.
Öyle okumuştum. Ben öyle kılıyorum da vitri.
Tek yani. Kılabilir.
2-2 4 kılıyor. Şimdi peki biraz geciktiriyor.
Vitir namazı hakkında aslında vitir müstakil bir namaz değil. Vitir, gece namazı kılan kimsenin sonunu teklemesi için bir rekat daha ilave etmesidir. Teklemek demek, tek demek vitir zaten. Utiru ya ehlel Kur'an diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada ehlel Kur'an diye seslendiği ey Kur'an ehli, yani gece namazı kılanlar. Buna Kur'an deniliyor, gece namazı kılanlara. Çünkü bunun kıyamı uzun olur, çokça kıraat yapılır. Hatta ve Kur'an el Fecr ayeti de Allah Azze ve Celle'nin yemin ettiği ve Kur'an-ı Fecr ayeti de burada sabah namazı kastedilmiştir bu ayette de. Yani namaza Kur'an dendiği vakidir. Ey Kur'an ehli, ey gece namazı kılanlar demek, vitir yapın, yani tekleyin. Yani diyelim yatsı namazını kıldın farzını, iki rekat şef namazı var yatsının son sünneti. Yani sünneti. İlki yok, o yüzden son sünneti diye insanlar bunu şey yapıyor. Onu kıldıktan sonra kim İki rekat daha namaz kılarsa o gece namazdır artık. Onu teklemesi lazım, vitir yapması lazım. Vitirde de Hakim'in Müstedrek'te rivayetine göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vitiri akşam namazına benzetmeyiniz buyurmuştur. Yani üç kıldığı zaman kişi akşam namazına benzetmeyecek. Onu da ikinci rekatta tahiyyata oturmaz, doğrudan üçüncü rekata kalkar. O üçüncü rekatın sonunda da selam verir. Bu şekilde de yapabilir veya ikinci rekatta selam verir. Üçüncü rekatı olarak tek ayrı bir müstakil namaz kılar ve onu teklemiş olur. Yani yaptığınız buna uygun olur yani.
2-2 yani kılıyorum, selam veriyorum. Teki biraz geciktiriyorum.
Ya, olabilir. Müsait. Yani bunlar hepsi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olmuş şeyler. İster 1, ister 3, ister 5, ister 7 rekatta vitir yapabilirsiniz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam.
Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında topluca kılınıyor değil mi?
Ömer radıyallahu anh işte bu cemaatler, birbirinden farklı cemaatler oluşturan bu toplulukları kıraatleri karıştırmasın diye tek bir imam arkasında topluyor.
O şöyle bir şey okumuştum ben. Bugün güzel bir bidat yapacağız diye mi ne geçiyorlar abi?
Şimdi,
bidat değil midir?
Şimdi bidat kelimesi bidat kelimesi yenilik demek. Yani bu güzel bir yenilik. İstilahi manada öyle. Ama lugavi manada, yani burada Ömer radıyallahu anh lugat manasını kullanıyor. Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam yaptığı bir şey bidat olmaz. Peygamber aleyhisselatü vesselam her bidat sapıklıktır buyuruyor. İbn-i Ömer'den gelen rivayette insanlar güzel de görseler bütün bidatler çirkindir diyor. Sapıklıktır diyor. Yani Ömer radıyallahu anh'ın şayet ıslahi manada bidatı kastettiğini düşünürsek ki bu mümkün değil. Yani vakaya baktığımız zaman öyle bile olsa Ömer radıyallahu anh'ın sözü peygamberin sözünün önüne geçirilmez. Yani bütün bidatler sapıklıktır diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Herhangi bir ayrım olmaksın. Bir de Arap dilinde bir kayda var. Nekre ifade umum ifade eder. Mesela kullu bidatun yani herhangi bir bidat değil. Bütün bidatler sapıklıktır diyor. Yani hangi konuda olursa olsun, dinle alakalı olduktan sonra Allah'a yakınlaşma kastedilen, ibadetle ilgili olan hangi konuda olursa olsun, her dinde sonradan ortaya çıkarılan şey, yenilik bidattır. Ve her bidat sapıklıktır buyuruyor. Burada Ömer radıyallahu anh bidat çıkarmış değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın uygulamasını, onun gözettiği bir engel, oradan kalktığı için tekrar hayata geçiriyor. Bidatler, işte bu bazen maslahatlarla karışıyor, maslahat-ı mürsele ile. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın terkleri vardır. Bazı şeyleri terk etmiştir, kasten terk etmiştir. Onun bu kasten terk ettiği şeyleri de terk etmek sünnettir. Bunların yapılması bidattir. Mesela bayram namazın için ezan okunmaz veya kâmet okunmaz. Allah Resulü bunu yapmamıştır. Buna ihtiyaç vardı. İnsanların toplanması için. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıyor. Bizim bunu yapmamız, mesela desek ki işte insanları bayram namazında nasıl toplayacağız falan, böyle bir şey yapmaya kalkmamız bidat olur. Çünkü
selada
aynı...
Selada mı giriyor hocam? Efendim? Selada veriliyor yani.
Selada aynı tabii.
Topak cenazeleri.
Selada, cenazeler aynı.
Cuma'ya falan mesela polis şey
veriliyor. Tabii bunlar dinde sonradan çıkmış bidatlerdir.
Selanın zaten aslı yok. Selamın aslı var mı?
Yok. Yok yani işte duyurmak için bazı yerlerde mesela Erzurum taraflarında sizin memleketlerde öyle yaparlarmış. Perşembe akşamları değerlendirmek için yani şeytan nasıl bir oyun oynuyorsa şimdi Müslim'de bir hadis var. Diyor ki geceler içerisinde cuma gecesini gündüzler içerisinde cuma gününü ibadete tahsis etmeyin. Perşembe gecesi toplanmaların sebebi Perşembe günü güneş battıktan sonra artık o cumadır. Akşamdan başlar İslam'a göre gün, ay takvimine göre. O cuma gecesini değerlendirmek üzere insanları sala ile topluyorlar bir de. Yani toplama şekilde, toplanmanın kendisi de bidat. Bunu işte cuma günleri insanlar cumaya hazırlansın diye bir saat öncesinden bizim buralarda öyle yapıyorlar. Sala okuyorlar.
Hatırlatma gibi, unutan hatırlatma. Günün cuma olduğunu.
Tabii. Böyle mescitlere şimdi İbn Ömer radıyallahu
anh
bazı yerlerde de öyle yapıyorlarmış.
Yani.
Yani dini burada eksik bir örme var. Allah korusun. Yani bunu mevcut olan din, tamamlanmış olan din, düşünememiş insanların işte ertesi gün cuma olduğunu veya bir saat sonra cuma vakti olduğunu. Yani din bunu nasıl eksik bırakmış, biz tamamlayalım mantığıdır buradaki. Şimdi bizim dinin kamil olduğuna iman etmemiz gerekiyor. Yani bu din tamamlanmıştır. Maide suresi 3. ayeti en son nazil olan ayet. Bugün dininizi tamamladım, size din olarak İslam'ı seçtim. Üzerinizdeki nimeti kemal erdirdim buyuruyor Allah Azze ve Celle. Din tamamlanmış. Bu dinde herhangi bir eksiklik yok. Dinle ilgili insanların bu ayetin nüzulünden sonra çıkardığı ne varsa onun adı bidattır işte. İnsanlar işte güzel de görseler, böyledir.
Şimdi öyle de öyle zaten hocam. Mesela şu 10-15 senedir kutluğum diye bir hafta düzenliyorlar. Şimdi ben yapmam böyle bir şey diyorum. Bu yani Hristiyanlara özenme gibi bir şey. Onların doğum günü kutlamak.
Onlara benzemek.
Yapılan kötü bir şey mi? Orada Kur'an okunuyor, ilahi okunuyor bilmem ne diye. Yani bunun neresi diyor kötü diyorlar. Diyorum dinde peygamber etmemiş, sahabeler etmemiş. Biz ne oluyor diyoruz.
İşte dinde bilinçsizlikten kaynaklanıyor bu. Kötü mü olayı var ya. Mesela dinde bidat diye bir kavram var. Hangi bidatta kötülük var? Yani bunda iyilikler, güzellikler olmasa kimse uydurmaz zaten bunları. Mesela kimse şeriat lisanında hiç kimse içki içmeye bidat dememiştir. Zina etmeye bidat dememiştir veya buna benzer haramlara bidat dememiştir insanların kötü gördüğü şeylere. Çünkü bunlar haramdır, günahtır, fısktır. Ama bidat dediğimiz şeyler Allah'a yakınlaşmak adına uydurulan şeylerdir. Tabii güzel zannederek yapar insanlar bunları. Kehf suresinde Allah Azze ve Celle amelleri bakımından yani amel ettikleri halde insanların en çok ziyana uğrayanlarını size bildireyim mi diyor Allah Azze ve Celle. Onlar iyi bir şey yaptıklarını zannederek amel edenlerdir diyor. İyi bir şey yaptıklarını zannederler. Demek ki bu iş zanna olmuyor. Hiçbir bidat yoktur ki onun güzel tarafı olmasın. Şeytan insana günah işlettirmektense bidat işlettirmeyi de daha çok sever. Daha çok arzu eder. Çünkü insan günahtan tevbe eder. Rahatsız olur. Onun çirkin olduğunu biliyor zaten. Ama bunun çirkin olduğunu bilmiyor. İyi bir şey zannediyor. Bundan tevbe etmez. Bununla beraber o Allah'a yakınlaştığını zannederken ancak Allah'tan uzaklığını artırır. Bakın şimdi az önce bir örnek verdik teravih namazıyla ilgili. Şimdi düşünün. Ramazan ayında şeytanlar zincire bağlanır. Azgın şeytanlar diyor hadis-i şerifte. Hakikaten Ramazan ayında azgınlıklarda büyük bir azalma oluyor. Bununla beraber şeytan insanları öyle bir kuruyor ki Ramazan öncesinde kurduğu bu bidatler var ya, bu bidatler sayesinde şeytana iş kalmıyor. Ramazan ayı boyunca insanlar bidat işliyor. Adam namaz kılmıyor zaten. Namazla, niyazla işi yok. Kitapla, sünnetle bunun insanın hayatını yönlendirmesiyle bununla çok fazla bir alakası yok. Ama Ramazan ayında bakıyorsun, bu adam kötülüklerden, bildiği kötülüklerden uzak duruyor. Teravih namazına geliyor. Ama teravih namazı öyle bir namaz ki namaz değil. 20 rekat sünnetten uzaklaştırılmış. Nasıl kılındı belli değil. Şimdi böyle olunca şeytana iş kalmıyor zaten. Yani insan Ramazan'ın öncesinde o şeytan tuzağına çoktan düşmüş. Allah'ın meşru kılmadığı şeylerle Allah'a yakınlaşmaya çalışıyor. Şimdi Nur suresi 63. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onun emrine aykırı hareket edenler, yani Resul aleyhissalatü vesselam'ın emrine muhalefet edenler ya bir fitneye uğramaktan yahut can yakıcı azaptan sakınsınlar buyuruyor. Resul aleyhissalatü vesselam'a insan muhalefet ettiği zaman demek ki ya fitneye düşüyor, Allah Azze ve Celle önce fitneyi zikrediyor. Demek ki bu can yakıcı azaptan bile daha tehlikeli bir şey. Ya bir fitneye uğramaktan yahut can yakıcı azaba uğramaktan sakınsınlar. Resul'e muhalefet, aleyküm selam ve rahmetullah, iki şekilde olur. Ya günahlar, isyanlar, açıkça onun emrini terk etmek, isyan etmek Resul'e. Bunlarla olur. Bu can yakıcı azabı gerektirir. Veyahut da Resul'e itaat etmek isterken, Resul'ün gösterdiği şekilde değil, Allah'a kulluk etmek isterken, Resul'ün öğrettiği şekilde değil de, ona muhalefet ederek Allah'a kulluk etmek. İşte fitne bu. Hak ile batılın karışmasıdır fitne. Hak olan bir şey var, güzel bir şey dedi ya hani vatandaşlar, güzel bir şeyler var, yok değil. Ama kişiyi Allah'tan uzaklaştırıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, her bidat sapıklıktır. Her sapıklık cehennemdedir. Demek ki insan güzel görse bile cehenneme götürebiliyor o. Nasıl? Şimdi bu değişir kişinin itikadına göre. Çünkü öyle bidat vardır, ebedi cehenneme götürür. Küfür olan bidatler gibi. Mesela aşağıda bir cehmilik ve rafizilik itikadından bahsettik. Peygamberin ve onun ehli beytine taraftardaki aşırılık, Peygamber aleyhissalatü vesselamın taraftarlığında, ehli beytine taraftarlığındaki aşırılık onları küfre götürmüştür. Cehmilerin Allah Azze ve Celle'yi tenzih etmedeki aşırılıkları, bu konuda peygamberin yoluna tabi olmamaları küfre götürmüştür. Allah'ın sıfatlarını inkar etmişlerdir. Niye inkar ettiler? Allah'a yanlış itikad etmesinler diye. Biz Allah'ın eli var dersek şimdi mahlukata benzetirler. Aman buna engel olalım. Allah'ın eli yoktur, öyle şey olmaz. El mahlukta olur diyerek Allah'ı onun kitabında zikrettiğinden daha beter, yani daha ileri boyutta tenzih etmek istemişler. Ama küfre gitmişlerdir. İtikadi bidat. Yine itikadi bidat. Bir kimse Allah'ın meşru kılmadığı bir şeyi Allah'ın dışında birisine meşru kılma yetkisini veriyorsa ebedi cehenneme götürür o işte. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki yoksa Allah'ın dinde meşru kılmadığı şeyi onlara meşru kılan, izin veren ortakları mı var? Ortak edinmedir, şirktir yani bu. Şimdi şirk ile bidat arasında çok ince bir ayrım var. Şirk, meşru bir ibadet bile olsa, ibadeti Allah'tan gayrına yapmaktır. Veya Allah ile beraber başkasına da ona ortak etmektir. Başkasına da yapmaktır. Yani ben namaz kılayım ama, Allah'a namaz kılayım. Ama benim bu namazımı falanca da beğensin. Bak bu şirktir. Riya küçük şirktir diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir kimse bunu bu bilinçle, bu şuurla yapsın, bu büyük şirktir. Yani riya büyük şirke de götürür insanı. Benim namazımı hem Allah beğensin hem de falanca beğensin diyorsa,
Maun suresindeki vay namaz kılanların haline değerli.
Yani gafletle namaz kılanlar. Tabii. Bunu bilinçli olarak yapıyorsa, insan bunu bilinçsiz yaptığı için kurtarıyor küçük şirk. Kasıtlı olarak yaparsa bu büyük şirktir. Bile bile ortak koşmaktır çünkü artık o. Şimdi demek ki ibadetin Allah'a has kılınmaması, Allah'tan başkasına yapılması veya Allah'a yapılsa bile Allah'a başkasının ortak edilmesi şirk budur. Peki bidat nedir? Bidat Allah'a yapılır. Allah'a yapılan bir ibadettir. Allah'a yakınlaşmak için yapılır. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiğinden başkasıyla, onun meşru kıldığından başkasıyla yapmak. Bidat budur. Bidat nasıl şirk olur? Bidat nasıl şirk haline gelir? İşte az önce verdiğimiz örneklerle. Hüküm yetkisini başkasına vermekle olur. Bu da Allah'a ait olan bir hakkın Allah'tan başkasına verilmesidir. Yani bidat ve şirk birbirine kardeştir, birbirinden ayrılmaz. Nasıl? Tevhid de sünnetin birbirinden ayrılmadığı gibi. Zaten biz sünnet şeyine bakarsanız, selefin sünnete dair kitaplarına, kitabın adı Kitab-ı Sünne. Kitab-ı Sünne adıyla bir sürü el sünnet alimi vardır bu konuda eser yazan. Mesela İbn-i Battah'ın El-İbane kitabı. Lalkai'nin Şerhu İtikadi Ehli Sünne vel Cemaah kitabı, sünnet. İbn Ebi Asım'ın Es-Sünne kitabı. Abdullah bin Ahmed'in Es-Sünne kitabı. Halal'ın Es-Sünne kitabı. Berbehari'nin Es-Sünne kitabı. Humeydi'nin Es-Sünne kitabı. İsmini bak Es-Sünne koymuşlar. Sünnet. Sünnet menheçtir, imandır. Tevhiddir. Kitapların içeriğine bakın, hep tevhidi meseleler, menheci meseleler. Nadiren de ameli meseleler zikretmişlerdir. Çünkü ameller imandan ayrı değildir. Mestere mesi mesela ehl-i sünnetin ayrıca özelliği olarak zikrederler. Ameli mesele mi, itikadi mesele mi? Selefte demek ki böyle bir ayrım yok. İster ameli olsun, ister itikadi olsun. Mesele Allah'a kullukta Resul'e ittibadır. Tevhidin aslı budur. Tevhid ve sünnet diyoruz işte buna. İttiba tevhidi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın meşru kıldıklarıyla Allah'a kulluk etmek. Yani nasıl Allah'ı birlemekle mükellefsek, Resulü de birlemekle mükellefiz. La ilahe illallah bir yönüdür bu tevhidin. Muhammed'in Resulullah bir yönüdür. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir takım Tevrat nüshalarıyla geliyor. Bunda bazı güzel şeyler okudum ey Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü'nün iki kaşı arasındaki damarı kabarıyor, öfkeleniyor. Ne o, topuklarınız üzerinde geri mi dönüyorsunuz dininizden diyor. Vallahi kardeşim Musa hayatta olsa gelip bana tabi olmaktan başka bir yolu yoktu diyor. Buradan anlıyoruz ki Musa Aleyhisselam gibi ullazm bir peygamber dahi olsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şeriatıyla muhatap olduktan sonra başka bir yolu yok. Ömer radıyallahu anh bile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirinden başka bir şeyle meşgul olursa o bile reddedilir. İsa Aleyhisselam'dan nüzul ettiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla, sünnetiyle hükmedecektir. Bununla mükellef kılmıştır.
Hocam Mehdi ve İsa'nın zuhuru hakkında düşüncelerinizde ne?
Bunlar düşüncelerle tespit edilmez. Yani düşünceyle ulaşılabilecek bilgiler değildir. Özellikle gayb meselesi olduğu için. Bunlar ancak iman edilir. Sahih yolla gelmişse. Mehdi hakkında da manen, mütevatir diyebileceğimiz rivayetler var. Yani Fatıma radıyallahu anh'ın soyundan, Hazreti Hüseyin'in soyundan, Ehl-i Beyt'ten, yeryüzü zulümle dolmuşken böyle birisinin adaletle yeryüzünü dolduracağı, işte malın artacağı, hatta öyle ki insanların zekat kabul edecek kimse bulamayacakları derecede adaletin hakim olacağı, aleyküm selamun aleyküm selamun. Böyle birisinin geleceği hakkında rivayetler mütevatir derecesindedir.
Bir ara ben duymuştum da İsa Aleyhisselam'ın zuhur edeceği İsrailiyetten türedi falan diye duymuştum çok önceler, 8-10 yıl önce.
Şimdi
İsrailiyet diye
bu fikirleri atanlar hadis inkarcıları genellikle. Yani onların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle bir alakaları yok. Şimdi bakın, İsa Aleyhisselam'ın nüzulü meselesi Tevrat'ta, İncil'de, yani Kitab-ı Mukaddes'te olan bir şey. Onların dininde de olan bir şey. Ama İslam'da da var. Kur'an-ı Kerim'de de var bu. Şimdi bakın, Zuhruh Suresi 61. ayetine bakın. Şüphesiz o kıyamet için bir alamettir diyor. Ve bu ayete kadar hep İsa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Şüphesiz ki o kıyamet için bir alamettir. İsa Aleyhisselam kıyamet için nasıl bir alamet olabilir? İsa Aleyhisselam'ın ölmediği, semaya kaldırıldığı yine Kur'an ayetleriyle sabittir. Yani hadislerden bahsetmiyoruz, mütevatir hadisler var. Hadislerden bahsetmiyoruz. Kur'an'da sabit bu. Mesela bel refe'ahullahu ileyhi, yani bilakis Allah onu kendi katına yükseltti diyor ayette. Onu ne aslar ne öldürdüler. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Bu ayette sabit. Ondan sonra Nisa suresinde bir ayette, 150 küsürlü ayetlerde, ölümünden önce ona iman etmeyecek hiçbir kitap ehli yoktur diyor. Kimin ölümünden önce?
İsa
Aleyhisselam. Ehli kitabın ölümü kastedilseydi ona iman etmeden ölen bir sürü insan var. Ölümden önce herkes ona iman edecektir diyor. Kitap elinden herkes ona iman edecektir. İsa Aleyhisselam'ın ölümünden önce. Daha ölmedi. Bu da gerçekleşecek ölümünden önce. Allah'ın verdiği bir haber. Sonra muhakkak biz onun diyor beşikte konuşmasını bir alamet kıldığımız gibi kuhul halinde, yani olgunluk halinde konuşmasında bir alamet kıldık diyor. Bir insanın beşikte konuşması bir mucizedir. Anormal, sıra dışı bir olaydır. Bu mucize gerçekleşti. Bu ayette bildiriyor bunu zaten. Bu gerçekleşti. Peki kuhul halinde, yani kuhul hali kişinin 30'lu yaşlardan başlayıp, yani orta yaşlar dediğimiz halidir. Bu halde konuşması hiç kimse için mucize değildir. Sıradan bir şeydir. Nasıl mucize olur?
Ölen birisi tekrar gelirse...
Ölme, burada ölme söz konusu değil. Öldürmediler diyor zaten.
Tekrar gelmez nüzulü.
Şimdi vefat kelimesi Arapçada bir şeyi tamamen almak demek. Nitekim Zümer suresi 42. ayetinde biz uyuyanların ruhlarını vefat ettiririz der. Yani tamamen alırız. Uyanacakların dildiklerimizi iade ederiz der. Yani vefat Arapça dilinde bir şey tamamen almak demektir. Mecazi olarak ölüm hakkında kullanılır. Yani vefat etti, onun ruhu da alınıyor. Arap dilinde buna bu söyleniyor.
Ashab-ı Kehf'in durumu da İsa Aleyhisselam değil mi hocam? Onlar da
300 sene oturmaları. Yani bunlar Allah'ın dilemesinde olan şeyler. Mesela Uzeyr Aleyhisselam ve eşeğinin kıssasını mesela Bakara suresinde zikrediyor Allah Azze ve Celle. Ölümünden sonra bu kainatın dirilişini nasıl yapıyorsun ya Rabbi, bana göster diyor. O Bakara suresinin 60'lı ayetler miydi? Yoksa 160'lar mıydı? Allah Azze ve Celle böyle diyor. Burada isim vermiyor. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette bu Uzeyr aleyhisselamdır diyor. İşte onun
eşeğin nasıl dirildiği birbirine kaynattığı yanında eşeği var. Hurmaları var.
Evet.
Tazeliğini koruyor.
Yani bu Allah Azze ve Celle'nin tamamen dilemesinde olan bir şeydir. Hiç kimseyi ölümsüz kılmamıştır insanlardan. Senden önce hiç kimseyi ölümsüz kılmadık diyor. İsa Aleyhisselam da ölecek. Yani o da nüzul ettikten sonra işte bir müddet yaşayacağını, adaletle hükmedeceğini, sonra öleceğini ve Müslümanların onun üzerine cenaze namazı kılacaklarını bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam.
İlgili mütevatir hadisler.
İlgili mütevatir hadisler işte İsa Aleyhisselam'ın nüzul edip haçı kıracağı, domuzu öldüreceği, cizeyi kaldıracağı şeklindeki haberlerdir. Bu manada birçok şeyler var. İşte Deccal'den bahseden hadislerde geçer yine. Mehdi'den bahseden hadislerde geçer. Yani Mehdi ümmete namaz kıldıracakken bir sabah namazı vaktinde iki meleğin omuzunda İsa Aleyhisselam iner Minaretül Beyda'ya diyor Şam'da ve Mehdi geç namaz sen kıldır der ona fakat o siz birbirinize imam kılındınız. Yani bu ümmet kendilerinden birbirlerine imam kıldı der ve onun arkasında Mehdi'nin arkasında namazı kılar. Yani bu konuda bayağı bir eserde yayınlandı aslında. En son İsa Aleyhisselam'ın nüzulü meselesi adıyla Muhammed Halil Herras'ın bir eserini tercüme etmiştim. Kuraba yayınlarından çıktı. Burada tevatür derecesinde bu hadisler teker teker zikredilmiş durumda.
259.
259. Allah razı olsun. Harika kursunun
arka sayfasında hocam.
Yani Ashab-ı Kehf'te tabi bu sıra dışı örneklerde. Yani demek istediğimiz şu, bu din tamamlanmıştır ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına, sünnetine muhatap olan herkesi kapsayıcı şekildedir. Ne bir keşif sahibinin keşfi, ne bir kıyas sahibi zeki kimsenin kıyası, ne bir peygamber. Hiç kimse bu şeriatın dışına çıkamaz. Herkes buna tabi olmak zorunda. Ne bir yöneticinin, devlet başkanının siyaseti, ne bir maslahatçının maslahatı. Hiç kimse bu şeriatın dışında olamaz yani. Musa Aleyhisselam bile olsa, İsa Aleyhisselam da olsa bu sünnete uymak zorunda. Burada sünnetin vahiy olduğunu, vahiy kaynaklı olduğunu da akıldan çıkarmamak gerekir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hevasından konuşan değildir. Necm Suresi 3-4. Ayetlerinde böyle buyruluyor. O asla vahiy hevesinden konuşmaz ancak Rabbinin vahyettiğiyledir. O kendisine vahyedilen bir vahidir diyor onun konuştukları. Bu ayette geçen وَمَا يَنْتِقُ ifadesinde yine bakın nekre ifadeyle وَمَا ifadesi umum ifade eder. Yani onun nutk ettiği her şeyi kapsar. وَمَا يَنْتِقُ o ne konuşuyorsa ancak vahiyden ibarettir der ayette. Hani bazı sünnet inkarcı der ki burada Kur'an kastediliyor. Böyle değil. Arap dili kaidelerine aykırıdır böyle bir şey bir kere. وَمَا يَنْتِقُ o ne söylüyorsa özellikle nataka fiili de kullanmıştır.
Geçelim
inşallah. Özellikle nataka fiili kişinin ağzından çıkan her şeydir. Resulün okuduğu, tilavet ettiği, kıraat ettiği her şey demiyordu Allah Azze ve Celle. Onun söylediği, ağzından çıkan her şey vahidir. Bakın sünnet burada bunu da tahsis ediyor. Resulün ağzından çıkan her şey değil de dinle alakalı. İnsanların ibadetleriyle alakalı. Allah'a kulluklarıyla alakalı söylediği her şey vahiydir. Bu tahsis nerede? Bu hurma aşılanması meselesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam belki diyor aşılamasanız daha iyi olur. Zannediyorum ki diyor, zanlı bir ifade kullanıyor. Zannederim diyor aşılamasanız daha iyi olur diyor. Ve insanlar aşılamayı terk ediyorlar. Ve o sene hurmalar meyve vermiyor. Bereketli olmuyor meyveler. Geliyorlar diyorlar ki Allah'ın Resulü sen böyle demiştin. Ama hurmalar böyle oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben ancak size zannımı söyledim diyor. Ben de sizin gibi bir beşerim. Dünya işleri konusunda ben de sizin gibi bir beşerim. Ama ahiret işleriyle ilgili, kulluğunuzla ilgili bir şey söylemişsem bunu benden kabul edin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki din konusunda onun söylediği her şey vahiy. Dünya hakkında söyledikleri değil. Bunu da bakın sünnetle anlıyoruz. Yani bir sünnet inkarcısı Resul'ün dünya hakkında söylediklerini bile vahiy kabul etmek zorundadır. Çünkü biz bu ayrımı sünnet sayesinde yapıyoruz. Yemekten sonra inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdike ve eşhedü en la ilahe illallah ve ente vahdeke la şerike lek ve estağfiruke ve etûbü ileyk.